Ayrım 25, Yüzler ve Maskeler, Eduardo Galeano, sayfa 243. 1879, Choele Choel Adası, Remington Yöntemi. Arjantin askerleri 20 bin fersahlı kızılderili toprağını ele geçiriyorlar. Londra pazarı daha çok sığır istemektedir. Sınır boylarında bir patlama yaşanıyor. Pampalardaki muazzam çiftlikler güneye ve batıya doğru büyüyebilsinler diye. Tüfekli erler boş arazileri boşaltıyorlar. General Julio Argentino Roca, vahşileri Patagonya'dan kovarak köyleri kundaklayıp, kızılderililerle deve kuşlarını nişancılık taliminde kullanarak, Goşolarla Paraguaylılara karşı verilen savaşlarda başlamış olan parlak askeri kariyerini tamamlıyor. Negro ırmağındaki Choele Choel adasında toza toprağa bulanmış 4000 asker kilisedeki ayine gidiyor. Zaferlerini Tanrı'ya sunuyorlar. Çöl seferi sona ermiştir. Hayatta kalanlar, kızılderili erkekler, kızılderili kadınlar, sınır boyu ganimetleri, estansiyalarla hisarlar, ahırlar, mutfaklar ve yataklar arasında paylaştırılıyor. 10.000'in üstündeler diye hesaplıyor Yarbay Federico Barbara. Arjantinli hanımların büyük gönüllülüğü sayesinde vahşi çocukların çiripalarını çıkartıp pantolon giyerek insana benzemeye başladıklarını söylüyor. 1879 Buenos Aires, Martin Fierro ve Goşoların akşamı. Jose Hernandez, Buenos Aires'te Martin Fierro'nun son bölümünü yayımlıyor. Bu memleketi yaratan ve sonunda memleketsiz kalan Goşoların can çekişmesini konu alan bir şarkı. Bu harika şiirin ilk yarısı bir süredir Plata Irmağı dolaylarında elden ele dolaşmakta. Dörtlükleri yaşamın temel bir gereksinmesi olup çıkmış et gibi, mate çayı, tütün gibi. Hisarlardaki ve büyük çift kamp ateşlerinin çevresinde dizeleri hüzünle okurken hayallerinde başıboş kardeşlerinin, kural ve efendi tanımayan insanların yaşantısını canlandırarak kendi yitik özgürlüklerinin anılarını diriltiyorlar. 1879 Port-au-Prince, Maceo. Sürgün Antonio Maceo, Santo Domingo yolunda Belair tepesine vardığında 5 katilin saldırısına uğruyor. Dolunaylı bir gecedir. Yine de Maceo kurşun yağmurundan kurtulmayı başarıyor ve 4 nala kaçarak çalıların arasına gömülüyor. Haiti'deki İspanyol konsolosu katillere 20 bin altın peso söz vermişti. Maceo, Küba'nın bağımsızlığı için savaşanların en sevileni, en tehlikelisidir. Maceo savaşta babasıyla 14 erkek kardeşini yitirmiştir ve yine savaşa dönecektir. Atlıların gümbürtüsü arasında çarpışan palalar topların ağzına yönelirken Maceo ileriye atılıyor. Maceo rütbesini savaş alanlarında kazanmıştır. Ama kimi beyaz subaylar hemen hemen kara derili olan birinin tuğgeneral olmasından hiç de hoşnut değildirler. Maceo gerçek bir devrim uğruna dövüşüyor. Sorun İspanyolların yerine başkasını koymak değil diyor. Bağımsızlık soncul amaç değildir, yalnızca ilk amaçtır. Bağımsızlıktan sonra Küba'yı değiştirmek gerekmektedir. Buyrukları halk vermediği sürece bu koloni asla gerçek bir ana vatan olamayacaktır. Büyük toprak sahibi kreolelerse mülk edinme konusunda hiçbir kutsallık tanımayan bu adamı pek de haklı olarak kuşkuyla karşılıyorlar. 1879 Chinchas Adaları, Guano. Bu adada yükselen tepeler resmen bok yığınıdır. Sayısı belirsiz yıllardan beri milyonlarca kuş sindirim süreçlerinin sonunu Güney Peru kıyılarında gerçekleştirmekteler. Bu guano'nun neden de cansız durursa dursun her toprağa can verebileceğini İnkalar bilirdi. Ama Peru gübresinin sihirli gücünden Avrupa'nın haberi yoktu. Humboldt ilk örnekleri getirinceye değin. Gümüş ve altınları sayesinde dünya çapında saygınlık kazanan Peru, kuşların iyi niyeti sayesinde bu onuru perçinleyecekti. Pis kokulu guano yüklü gemiler Avrupa'ya doğru yelken açıyor ve dönüşte Lima bulvarlarını süslemek için katıksız Carrera berberinden heykeller getiriyorlardı. Ambarları aynı zamanda İngiliz giysileriyle doluydu ki bu Güney Sierra'daki dokuma tezgahlarının kapanmasına neden oluyor. Fransa'dan gelen Bordo şarapları ise Moquegua'daki üzüm bağlarını iflasa sürüklüyordu. Londra'dan Callao'ya kocaman evler geliyordu. Paris'ten aşçı başıları da içinde olan lüks oteller ithal ediliyordu. 40 yıl sonra adalar tükenmiştir. Peru 12 milyon ton guano satıp bunun iki katı para harcamıştır ve şimdi uçan kuşa borcu vardır. 1879 Atacama ve Tarapaca çölleri. Güher Çile. Artık savaş iyice azalmış olan guano yüzünden çıkmıyor. Şili ordusunu Peru ve Bolivya'nın müttefik güçlerine karşı çölleri fethetmeye iten etken Güher Çile'dir. Avrupa vadilerindeki yeşilliğin gizi çorak Atacama ve Tarapaca çöllerinden gelmektedir. Bu ıssız yerlerde yalnızca taşların altına gizlenen kertenkeleler ve Pasifik limanlarına Güher Çile taşıyan katır kervanları görebilirsiniz. Bu pütürlü beyaz kar yorgun Avrupa topraklarına yeniden can ve istek aşılayacaktır. Bu hiçlik dünyasında yere gölge düşüren hiçbir şey yok. Güneşte yalnız başlarına kuruyan ışıltılı Güher Çile dağlarını ve sefil işçileri, üniforma yerine un çuvalı giymiş, mızrak yerine kazma, kılıç yerine kürek sallayan bu çöl cengaverlerini saymazsanız, Güher Çile ya da nitratın yaşam ve ölüm konusunda vazgeçilmez olduğu anlaşılıyor. Bu madde yalnızca gübrelerin en gözdesi olmakla kalmıyor. Karbon ve kükürtle karıştırılınca baruta dönüşüyor. Tarımın en zengin savaş endüstrisinin ona gereksinmesi var. 1880 Lima, Çinliler. Şili işgal ettiği yerleri yakıp yıkmakta. Şili ordusu İngiliz üniformaları ve İngiliz silahlarıyla donanmış olarak Lima kumsallarındaki Corrillos, Barranco ve Miraflores kasabalarını yerle bir ediyor. Perulu subaylar Kızılderilileri ölüme yolluyor ve yaşasın ana vatan diye bağırarak kaçıyorlar. Şili tarafında dövüşen birçok Çinli var. Peru'dan gelme Çinliler. Büyük çiftliklerden kaçmış olan bu Çinliler şimdi Kızıl Prens ve Kurtarıcı olarak tanınan işgalci General Patricio Lynch'i öven türküler çağırarak Lima'ya giriyor. Bu adamlar birkaç yıl önce Macao ve Canton limanlarından İngiliz, Portekiz ve Fransız tüccarlarınca aldatılarak kaçırılmışlardı. Her üç Çinliden ancak bir tanesi Peru'ya sağ varabilmişti. Callao limanında satılığa çıkarılmışlardı. Lima gazetelerinde gemiden yeni inmiş diye ilanları çıkmıştı. Birçoğu kızgın demirle damgalanmıştı. Demir yolları için pamuk, şeker, guano ve kahve için köle emeği gerekiyordu. Guano adalarında muhafızlar gözlerini onlardan asla ayırmazlardı. Çünkü en ufak bir savsakçılıkta kimi Çinliler denize atlayarak kendi canlarına kıyabilirler. Lima düşünce Şili'nin her yanı karmaşaya boğuluyor. Canete Vadisi'nde siyahiler baş kaldırıyor. Bir bahar yortusu karnavalının sonu bir kin ve nefret patlamasına dönüşüyor. Aşağılama törenleri kölelikten daha yeni kurtulan ve hala köle yerine konulan siyahiler, kendileri gibi köle olan Çinlileri sopa ve palalarla öldürerek eski hesapları kapatıyorlar. 1880 Londra, Aylaklık Savunuşu. Fransız polisinin kapı dışarı kovaladığı ve adama buz sıçtırtan İngiliz kışının perişan ettiği Paul Lafarge, Londra'da insanı makinenin sefil hizmetçisi yapıp çıkan acımasız düzeni suçlayan yeni bir yazı yazıyor. Kapitalist eti Hristiyan etiğinin acınası bir parodisi diye yazıyor Marx'ın Kübalı damadı. Tıpkı din adamları gibi kapitalizmde emekçilere bu acılar dünyasına çalışıp didinip çile çekmek için geldiklerini belletiyor. Onları kadınlarıyla çocuklarını fabrikalara feda etmeye itiyor. Fabrikalar da insanları günde 12 saat öğütüp posaya çeviriyor. Lafarge emeğin en büyük oğlu, gelişim tanrısı onuruna çağrılan iç bulandırıcı türkülere katılmayı reddediyor ve aylaklık ederek insansal duyguların tadını sonuna dek çıkarmaya hakkı olduğunu ileri sürüyor. Aylaklık bir tanrı bağışıdır. Dağdaki vaazda İsa bile aylaklığı övmüştür. Günün birinde diyor Lafarge, açlığın ve emek sömürüsünün İncil'deki çekirge sürüsünden kalabalık olan acılarının sonu gelecek ve işte o zaman yeryüzü mutluluktan titreyecektir. 1881 Lincoln City, Billy the Kid. Sana bir akıl vereyim ahbap. Bir an öncesine kadar Billy the Kid bir hücrede idamı beklemekteydi. Şimdi merdiven başından Şerif'e nişan alıyor. Yorulmaya başlıyorum ahbap. Şerif ona kelepçe anahtarını atıyor ve Billy öne eğildiği zaman bir revolverden ateş açıldığı duyuluyor. Gözünde bir kurşun, gümüş nişanı paramparça, Şerif yere yuvarlanıyor. Billy şimdi 21 yaşında ve Colt tabancasının kabzasında 21 çentik var. Ölümleri kaydedilmiş olan 15-20 Apache ve Meksikalıyı saymazsanız. Senin yerinde olsam bunu yapmazdım yabancı. Billy mesleğine 12 yaşında serserinin biri annesine hakaret edince atıldı ve ondan sonra kan damlayan usturası elinde 4 nala yol almaya başladı. 1882 San Joseph, Jesse James. Jesse ile çetesi genç James'ler güneydeki köleci orduda savaşmış, daha sonra bu yenilmiş beldenin birer öç meleği olup çıkmışlardı. Kendi onur anlayışlarını doyumlamak amacıyla 11 bankayı, 7 posta trenini ve 3 yolcu arabasını soymuşlardı. Jesse bir yandan palavralar savururken bir yandan da isteksiz bişçesine tabancasını belinden çekmek zahmetine bile katlanmaksızın 16 kişiyi öbür dünyaya yolcu etmiştir. Bir cumartesi gecesi Missouri'nin San Joseph kasabasında en iyi arkadaşı onu arkasından vurur. Agucuk bebek, kurut şu gözyaşlarını da etrafı çevir. Hem bak bakalım şu süprüntüyü buradan attırabilir misin? Onun ne olduğunu söyleyivereyim sana. Biliyor musun neydi o? Arizona'nın en inatçı katırıydı. 1882 Oklahoma Otlukları, Kovboyların Akşamı. Yarım yüzyıl önce Oklahoma'nın efsaneleşmiş yaban atları Washington Irving'in şaşkınlığını uyandırmış ve kalemine esin kaynağı olmuştu. Otlukların o ele avuca sığmaz prensi, o uzun yeleli beyaz ok, şimdi uysal, ağzı var dili yok bir yük hayvanıdır. Batının kazanılmasında öncülük eden, hak ya da öç meleği kovboy da artık düzenli saatlerde görev başına geçen bir asker ya da ırgattır. Birleşik Devletler'in sınırsız otluklarında dikenli teller günde 1000 kilometre hızla örülüyor ve donduruculu trenler bir baştan ötekine gelip geçiyor. Ballatlarla ucuz romanlar, çöl çakallarıyla kızılderililerin ulumalarını, tekerlekleri beykon yağıyla yağlanmış göçmen arabalarının çağını canlandırıyor. Ve Buffalo Bill nostaljinin pek kazançlı bir iş olabileceğini sergiliyor. Gel gör ki kovboyda artık pamuğu ayıklayıp buğdayı döven ve samanları destekleyen sayısız makineden biridir. 1882 New York. Sen de hayatta başarılı olabilirsin. Mutluluk yolu yalnızca batının ovalarına yönelmiyor artık. Şimdi büyük kentlerin de günü gelmiştir. Tren düdüğü bu sihirli flüt gençliği kırsal mahmurluğundan uyandırıyor ve onu beton ve çelikten örülme yeni cennetlere çağırıyor. Burnu sümüklü yetimler bile varlıklı bir iş adamı olabilir diye vaat ediyor yeni sirenlerin sesleri. Yeter ki bu dev binaların içindeki iş yerleri ve fabrikalarda sıkı çalışıp temiz bir yaşam sürmeyi bilsinler. Horatio Alger adındaki yazar bu sanrı ve hayalleri kitap yapıp milyonlarca satıyor. Alger Shakespeare'den daha ünlüdür ve romanları İncil'den daha çok basılmaktaydı. Okurlarıyla romanlarındaki kişiler trenlerden ya da okyanusu aşıp gelen gemilerden indiklerinden beri hiç durmadan koşmaktadırlar. Aslında parkur bir avuç iş erbabı atlete özeldir. Ne var ki Kuzey Amerikan toplumu serbest rekabet fantezisini topluca yutmakta, sakatlar bile yarış kazanma hayalleri kurmaktadır. 1882 New York, John D. Rockefeller'a göre dünyanın yaratılışı. Başlangıçta gaz lambasıyla ışığı yarattım ve mumlarla dalga geçen gölgeler geri çekildiler ve gece ve sabah ilk gündüler. Ve ikinci gün Tanrı beni sınadı ve şeytanım bana dostlar, sevgililer ve başka aşırılıklar sunarak aklımı çelmesine izin verdi. Ve ben de petrol bana gelsin dedim ve Standard Oil'ı kurdum ve bunun iyi olduğunu gördüm ve geceyle sabah üçüncü gündüler. Ve dördüncü gün Tanrı'dan örnek aldım. Onun gibi ben de sözüme boyun eğmeyi reddedenlere sövgüler ve gözdağları savurdum. Ve onun gibi zor ve ceza kullandım. Tanrı asıl kendisiyle yarışa kalkanları ezdiyse, ben de Pittsburgh ve Philadelphia'daki rakiplerimi gözlerinin yaşına bakmadan toz ettim. Ve pişmanlık getirenlere bağışlanma ve sonsuz huzur vaat ettim. Ve de evrendeki düzensizliğe bir son verdim. Karmaşa olan yere düzen getirdim. Ve bundan önce görülmemiş oranlarda gider hesapları yapıp fiyatlar uyguladım ve pazarlar ele geçirdim. Ve milyonlarca elin gücünü, bir daha zamanın, enerjinin ve malzemenin boşa harcanmamasını sağlayacak biçimde dağıttım. Ve insanoğlunun tarihinden rastlantı ve kader denen şeyi silip attım. Ve kendi yarattığım mekanlarda zayıflara ve ehliyetsizlerle verimsizlere yer ayırmadım. Ve gece ve sabah beşinci gündüler. Ve çalışmalarıma bir ad vermek için güven, itimat anlamına gelen trust, trust sözcüğünü icat ettim. Ve iyi olduğunu gördüm. Ve dünyanın benim tetik bakan gözlerimin etrafında döndüğünü doğruladım. Ve akşam ve sabah altıncı gündüler. Ve yedinci günde hayır işledim. Tanrı'nın kendi kusursuz işini sürdürdüğüm için bana verdiği parayı topladım ve yoksullara çeyrek dolar verdim. Ve ondan sonra dinlendim. 1853 Bismarck City, Kuzey'in son bufaloları. Montana'da bufalo artık merak konusu bir seyirlik olup çıkmış ve kara ayak kızılderilileri eski kemikler ve ağaç kabukları kemirerek yaşıyorlar. Siyuların kuzey otluklarında çıktıkları son avda reis oturan boğa öncülük ediyor. Uzun yollar gittikten sonra birkaç hayvana rastlıyorlar. Öldürdükleri her hayvan için Siyular gelenekleri gereğince görünmez büyük bufalodan özür diliyor ve öldürdükleri hayvanın tek kılını bile boşa harcamayacaklarına söz veriyorlar. Kısa bir süre sonra Kuzey Pasifik Demir Yolu bir okyanustan ötekine giden hattının bitimini kutluyor. Bu Kuzey Amerikan arazisini kat eden dördüncü hattır. Pneumatik frenli ve pulman vagonlu kömür lokomotifleri ilk göçmenlerin peşi sıra kızılderililerin olan ovalarda ilerliyor. Dört bir yanda yerden yeni kentler bitiyor, dev boyutlu ulusal pazar genişliyor ve oturuyor. Kuzey Pasifik yetkilileri reis oturan boğayı verilecek olan büyük açılış partisinde bir konuşma yapmaya davet ediyor. Oturan boğa Siyu kabilesinin kapatılmış olduğu ve ihaneyle yaşadığı bölgeden çıkıp geliyor. Çiçek ve bayraklarla süslenmiş olan kürsüye çıkıyor ve Birleşik Devletler'in başkanına, oradaki yöneticilerle tanınmış kişilere ve halka sesleniyor. ''Bütün beyaz insanlardan nefret ediyorum.'' diyor. ''Yalancı ve hırsızsınız.'' Genç bir subay çevirmenlik yapıyor. ''Kızıl ve yumuşak yüreğim, size hoş geldiniz.'' diyor. Oturan boğa dinleyicilerin alkış tufanını yarıda kesiyor. ''Topraklarımızı alıp bizi sürgün ettiniz.'' Hazırdakiler bu başlığı tüylerle bezeli cengaveri ayakta alkışlarken çevirmen soğuk terler döküyor. 1884 Santiago de Chile. Finans sihirbazı asker eti yiyor. ''Bizim haklarımız zaferden doğuyor, ulusların en yüce yasası.'' diyor zafer kazanmış olan yönetici. Pasifik'teki savaş nitrat savaşı sona ermiştir. Şili deniz ve karayoluyla düşmanlarını ezmiştir. Uçsuz bucaksız Atakama ve Trapaka çölleri Şili haritasının bir parçası oluyor. Peru kendi nitratlarıyla tükenik guano adalarını yitiriyor. Bolivya denize açılan yolunu yitiriyor ve Güney Amerika'nın göbeğinde kapalı kalıyor. Santiago de Chile'dekiler zaferi kutluyorlar. Londra'dakiler zaferin parsasını topluyorlar. John Thomas North tek kurşun sıkmadan, tek kuruş harcamadan nitrat kralı olup çıkıyor. North Chile bankalarından edindiği borç parayla guanoların eski sahiplerine Peru hükümetince verilmiş olan bonoları ucuz fiyatla kapatmıştır. North bunları savaş yeni başlarken almıştı. Savaş sona ermezden önce Şili devleti bonoları yasal mülk tapusu olarak tanımak iyiliğini gösterdi. 1884 Juan Cayo anavatan bedel ödüyor. Peru'daki Şilili işgalcilere karşı Mareşal Andres Avelino Caceres ve Kızılderili gerillaları 3 yıldan beri dağlarda 200 fersahlık bir alanda hiç aralıksız savaşmışlardır. Bu yörelerin Kızılderilileri gür sakallı bir adam olan önderlerine dede diyorlar. Birçokları onun peşine takılıp onları hor gören bir vatan için Viva diye bağırarak canından olmuş. Lima'da da Kızılderililer topların önüne yep niyetine sürülmüş ama toplum tarihçisi Ricardo Palma yenilgiden o aşağılık adi ırkı sorumlu tutuyor. Onların tersine Mareşal Caceres daha son zamanlara kadar Peru'yu kendi tüccar ve bürokratlarının yenilgiye uğrattığını söylemekteydi. Son zamanlara kadar Peru'nun hatırı sayılır bir bölümünü budayan barış anlaşmasını da geri çeviriyordu. Ama şimdi Caceres düşüncesini değiştirmiş. Başkan olmak istiyor. Puan kazanmak zorunda. Kızılderililere silahlarını bıraktırmak zorunda. Çünkü Kızılderililer Şililere karşı savaşmakla kalmamışlar. Hasiyendaları basmaya ve büyük mülklerin kutsal düzenini tehdit etmeye başlamışlar. Mareşal Colca gerillalarının lideri Thomas Laimes'i çağırtıyor. Laimes yanında 1500 Kızılderili ile Juan Cayo'ya geliyor. Emrindeyim dedem benim demeye geliyor. Ama gelir gelmez askerlerin silahı ellerinden alınıyor. Laimes kışlanın eşiğinden içeri adımını atar atmaz bir tüfek dipçiğiyle yere yıkılıyor. Sonradan onu gözlerini bağlayarak oturur durumda vuruyorlar. 25. ayrımın sonu. Sayfa 252.